Ayrım 3, sayfa 32. Ertesi gün. Herhalde sabah olmak üzereydi. Çünkü kulağıma birkaç saat öncesinden daha çok sesler, gürültüler geliyordu. Bir müzik sesi duymaya başladım. Sonraları aynı hapishanede kaldığımız yoldaşlarla birlikte bu müzik sesinin sabahları saat 5 ile 5.30 arasında birkaç melodi çalan ulusal muhafızların bandosundan kaynaklandığını keşfedecektik. Bu melodiler yeni bir günün başladığını haber veriyordu bize. Bütün gece uyumamıştım. Her şey acı veriyordu. Vücudum tepeden tırnağa sızılar içindeydi. Kapı açıldı ve birisi "Söyle bakalım Tiburcia" dedi. "Bugün bize paraların ve tüfeklerin yerini açıklayacak mısın?" Karşılık vermedim. "Tiburcia, Tiburcia" diye bangır bangır bağırdı adam. "Tiburcia, cevap ver bana orospu." Yaklaşıp kımıltısızca omzumdan sarkan çıkık kolumu tuttu sıkıca. Bayıldığımı sanmıştı. Dışarı çıktı. Az sonra benden söz eden iki adamla birlikte geri döndü. Hiç kımıldamadım. "Böyle gitmeyecek" dedi biri. "Bu şirret karının bize zaman kaybettirmekten başka bir işe yaramadığını şefe bildirmeli." Adamlardan biri içeride kalırken ikisi dışarı çıktı. "Kimmiş ölen?" diye sorarak içeri girdi bir adam. "Gebersin bok herifler. Sana gelince kes artık rol yapmayı. Bir şeyin yok senin." Böyle diyerek karnıma bir tekme indirdi. O anda bir başkası daha geldi ve şefini, yani Üsteğmen Castillo'nun az sonra burada olacağını söyledi. Sonra bana döndü. "Bugün bize San Miguel'deki evin yerini fısıldayacaksın, öyle değil mi? Aklını başına topla. Böyle devam etmek sana çok pahalıya mal olabilir." Hiç kımıldamıyordum yine de. Nabzımı tutup soluk alıp almadığımı anlamak için ellerini burnuma yaklaştırdılar. "Belki de durumu iyi değil. En iyisi biraz daha rahat bırakalım onu. Daha sonra sorguya alırız," dedi Castillo. Dışarı çıkıp yine yalnız bıraktılar beni. Arada bir kapıyı şöyle bir açıp kısaca bakıyor, sonra hiç seslerini çıkarmadan yine kapatıyorlardı. Öğleye doğru tuvalete gitmek isteyip istemediğimi sordular ama bir karşılık vermedim. Bundan sonra nöbetçim bana başka bir şey sormak zahmetine katlanmadı. O öğle sonunda bitişik odada yapılan bir sorguyu dinleyebildim. Öfkeli bir sesle haykırarak birilerini sorguluyorlardı. Sorguyu yöneten Castillo'ydu. "Dinle bak, bombaları nereye yerleştirdiğinizi biliyoruz. Bu gece oraya gidip her şeyi temizleyeceğiz. İmalathaneniz de Apopa'da. Gördüğün gibi senin yardımın olmadan da her şeyi ortaya çıkarıyoruz biz. Eğer buradan kurtulmak istiyorsan bizimle işbirliği yapmak zorundasın. Şimdi sana çok iyi davranıyoruz. Buradan kurtulup kurtulmaman gerçekten de sana bağlı bir şey." Yoldaşın ne karşılık verdiğini duyamadım çünkü çok alçak bir sesle konuşuyordu. Yalnızca şunları söylediğini işittim. "Aylardan beri buradayım, ben işinize yarayacak hiçbir şey bilmiyorum." "Her neyse," dedi Castillo. "Senin yardımın olmadan da canlarını okuduk onların. Şu Apopa'daki imalathane size ait. Muhafızları öldürmeye başladıklarından bu yana kepenkleri inik tutuluyor. Beni kuşkulandıran da bu oldu zaten. Çok güçlü olduğunuzu sanıyorsunuz ama değilsiniz. Dün sahte belge düzenlemekten sorumlu bir salak yakaladık ERP'den. İmalathanenizi darmadağın ettik. Hepinizin canına nasıl okuyoruz görüyor musun?" İmalathanemizden çoktan haberdar olduklarını böylece öğrenmiştim. Bu arada kaldığım odaya doğru yaklaştıklarını fark ettim. Kapıyı açıp içeri girerken birisine soruyorlardı. "Tanıyor musun bunu?" İçeri girdiler. "Tanıdın mı? Yaklaş yaklaş, yakından iyice bak. Tanıyor musun bunu?" "Evet, kız kardeşim bu." Bunu söyleyen bir erkek sesiydi. "Ne? Kız kardeşim mi? İyi biliyor musun? Çok benziyor." Şaşırıp kalmıştım. Gözlerim bağlı olduğundan hiçbir şey göremiyordum ama kardeşlerinden birini de sesinden tanıyabilirdim herhalde. "Bunun kız kardeşin olduğunu iyi biliyor musun? Adı ne söylesene?" "Carmen Elena. Kaç yaşında? Nerede oturuyor?" "17 yaşında. Enco'da okuyor. Ulusal Ticaret Okulu." "Ya sen? Kardeşlerin var mı? Senin kaç yaşındalar?" diye bana döndüler bu kez de. "Evet," dedim. "Angel ve Froylan." "Gözlerindeki bağı çıkarın." Gözlerindeki bandı çıkarıp aldılar. 22 yaşlarında çok zayıf, solgun bir delikanlı duruyordu karşımda. Aylardır kesilmemiş bir sakalı, ince bir bıyığı, adam akıllı kirlenmiş bir gömleği vardı. Kartal burunluydu ve elbette kardeşim filan değildi. "Peki sen tanıyor musun bu herifi?" diye sordular bana. "Hayır, onu tanımıyorum." "Ya demek öyle. Bu yalnızca birbirinizi tanıdığınızı kanıtlar. Demek bu senin ablan öyle mi Felix? O da FPL'den mi?" FLP, Halk Kurtuluş Ordusu. Hayır, o bir şey bilmiyor dedi Felix ve onu götürdüler. Birkaç aydır ulusal muhafızların elinde tutuklu bulunan Halk Kurtuluş Ordusu'ndan yoldaş Felix ile tanışmam böyle olmuştu işte. Asıl adı Rafael Avalos olan bu genç bir zamanlar tıp fakültesinde öğrenciydi. Bir ay kadar sonra duyduk ki onu Guatemala'nın baskı organlarına teslim etmişler. Nedeni de EGP'nin, yoksulların gerilla ordusunun talim kamplarından birinde bulunmuş olmasıymış. İki gündür bir şey yememiştim ve yemeği de düşünmüyordum. İntihar etmek için elimdeki tek olanak buydu. Bağlanmış ve çıplak bir durumdayken daha fazlası gelmezdi elimden. O gün sorgu yapılmadan geçti. Ulusal muhafızlar arasındaki üçüncü günümde kaldığım yerden alıp başka bir yere götürdüler beni. Bir sorguydu bu. Sorguyu üsteğmen Garay yönetiyor, birçok adam da ona yardım ediyordu. Fazla zamanım yok benim. Bugün öyle çok işimiz var ki bir de seninle zaman kaybedemeyiz. Paralar nerede, silahları nerede saklıyorsunuz? Neden söz ettiğinizi bilmiyorum. Bilmiyorum demek de ne oluyor? Yeterince damarımıza bastın zaten. Bizimle işbirliği yapman için sana şans tanıdık. Böyle salakça davranmak, böyle aptalca canını ateşe atmak ne demekmiş şimdi göreceksin. Choco ve Chon neredeler? Bilmiyorum. Sahteciniz nerede sizin ha? Matbaanız nerede? Vay, bu işlerle Chon ilgilenir diyor. Herhalde Chon'u tanımadığını iddia etmeyeceksin. Hayır, onu tanımıyorum. Peki Coco'yu da mı? Onun kim olduğunu biliyor musun? Sorgunun tam burasında çağrıldı Garay. Bana dönerek, şimdi biraz düşünmek için zamanın olacak dedi. Ben daha sonra geleceğim. İtip kakarak, gözlerim bantlı olduğu için de kolumdan çekiştirerek yine aldıkları odaya götürdüler beni. Yeniden yere savruldum. Ayaklarım bağlandı, ellerim o metal nesneye kelepçelendi. Sonradan bu metal nesnenin bir bütan gaz tüpü olduğunu öğrenecektim. Çıplak bir durumda öylece bırakıldım odaya. Garay ertesi gün yine geldi. Katıldığım eylemlerin eksiksiz bir listesinin elinde bulunduğunu açıklayarak söze başladı. Bu konuda ayrıntıları bile noktası noktasına biliyor olması adam akıllı şaşırtmıştı beni. Hangisine katıldın bunların? Ben mi? Hiçbirine. Ne demek hiçbirine? Ya Carmen? Antel? Antel baskınına da katıldın sen. Ulusal Telekomünikasyon Dairesi Antel. Hayır, o kişi ben değildim. İnkar etmeyi bırak artık. Her yerde bulundun sen. 6 Ağustos 1975 YSKL radyo istasyonundan yapılan yayın. Kimin sesiydi o acaba? Kaydını getireyim de dinle. Ya San Miguel'deki radyo istasyonuna düzenlenen baskın? Senden başka bu eyleme katılan öteki kadınlar kimdi? Bakın, hiçbir zaman herhangi bir eyleme katılmış değilim ben. Sana bunları bizzat anımsatacak birini getireceğim. Bakalım o zaman da inkara devam edecek misin? Gözündeki bandı biraz kaldır da oku şunu. ERP'nin tüm eylemlerini noktası noktasına sergileyen daktiloyla yazılmış bir belge tutuşturdular elime. Bunun üzerine evet dedim. Bunlara katıldım. Bu yeter, hücreye götürün onu diye emretti Garay. O an öldürülmeyi diledim. İşkenceden kurtulmanın tek yolu olarak bunu görüyordum çünkü. Hem uzun süreli işkenceden kurtulmak hem de benden bilgi kaynağı olarak yararlanmalarına bir son vermek için baskı aidatının bazı bölümlerini tahrip etmek amacıyla düzenlenen ve hepsinden doğrudan sorumlu gözüktüğüm o eylemlere katıldığımı doğrulamıştım. Bu açıklamanın beni öldürmeleri için yeterli bir sebep olacağını düşünmüştüm. Bundan en küçük bir kuşkum yoktu çünkü ellerine düşen kişinin gerilla olduğuna ilişkin kesin bir kanıya vardıklarında birkaç gün içinde işkenceyle öldürüyorlardı. Kentin dışında bir yerlerde bulunan cesetler bunu doğrulayan işkence izleri ve kurşun delikleriyle doluydu. Bu kez böyle olmamıştı, bir öldürme kararı verilmemişti. Beni yeniden tuttukları odaya götürmelerinden sonra kesinlikle ölümümle sonuçlanması gereken o sorgu üzerine kafa yormaya başladım. Düşündüğüm gibi bir sonuç çıkmamıştı sorgudan. Orada tek yaptığım şey zaten bildikleri ve ellerinin altında bulunan bazı kayıtları doğrulamak olmuştu. Düşünüyordum ve sorguya devam etme gereğini bile duymamış olmaları tuhafıma gidiyordu. Elde ettiklerinden memnun kaldıklarını gösterirdi bu. Gerçi ölmek en büyük dileğimdi ama buna karar verecek olan onlardı ve bunu ne zaman işlerine gelirse o zaman yapacaklardı. Ayrıca benden kendi amaçları doğrultusunda yararlanmaya çalışacakları gün gibi ortadaydı. Böyle düşündükleri sürece de sağ bırakacaklardı beni. Öte yandan hiçbir şekilde kendimi öldürme fırsatı vermeyeceklerdi bana. İşte bu sorgudan sonradır ki adımlarımı daha bir denk almaya başladım. Tecride devam. Tecrit, Arapça, burada gözetim evinde ayırma, ayrı bir tarafta tutma. Kilit ve sürgü altında doldurduğum ilk günler böyle geçti. Bir şey yemiyor, sadece su içiyordum. Ne zaman tuvalete gitmek zorunda kalsam onlardan rica ediyordum. Bağlı durumdaydım. Üstelik bir elimde bütan gazı tüpüne kelepçeliydi. Başka bir odadaydı tuvalet. Her seferinde kelepçelerimi çıkarmak zorundaydılar. Bunu yaptıktan sonra gitmeyip tepemde dikildiklerinden belden aşağı sataşmalarına ve bayağılıklarına uğruyor, rahatça bir su bile dökemiyordum. Tutuklanışımdan bir hafta sonra arşiv için fotoğrafımı çekmek üzere beni aldılar. Çıplak olduğumdan tutukladıkları gün üstümde bulunan beyaz gömleği ve etekliği verdiler. Giyinebilmem için kelepçeleri çıkarıp sonra yine taktılar. Fotoğrafımın çekileceği odaya götürdüler. Burası kaldığım hücreyle aynı kattaydı. Bir sıraya oturtup gözlerime bağ niyetine sarmalanan ve saçlarıma sımsıkı yapışarak bir hafta içinde pamuktan, saçtan ve banttan bir topağa dönüşen sargıyı çıkarmaya koyuldular. Her asılışlarında bir tutam saçım gidiyordu. Sonunda çıkarabildiler bantı. Gözlerim bir hafta boyunca bağlı kaldığından yanmaya ve müthiş bir şekilde yaşarmaya başladı. Birbirine yapışıyordu göz kapaklarım. Bir yandan da güçlü bir ışık saçan ışıldaklar tutuyorlardı gözlerimi. Bu durumda gözlerimi açabilmem olanaksızdı. Fotoğrafçı gözlerini aç diye emrettiğinde yapamıyorum, acıyor dedim. Beni ilgilendirmez, aç şunları. Yaklaşıp başımı tuttu ve gözlerimden birinin kapağını parmağıyla yukarı itti. Bak yine söylüyorum, bir şeyin yok senin, numara yapma. Eğer açmazsan ikisini de şişiririm. Bunları söylerken bir yandan da başımı yumrukluyordu. Gerçekten açamıyordum gözlerimi ama adamlar inat ettiğimi düşünüyor, yaklaşıp kafama ve sırtıma vuruyorlardı. Neyse ki biraz aralamayı başarabildim sonunda. Fotoğrafı çektiler. Aynı gün bundan az sonra yine aldılar beni. Bir sorgu daha. Odaya girmeden önce gözlerindeki sargıyı çıkardılar. İlk kez gözlerim bağlı olmaksızın sorgulanacaktım. Odaya girdim. Daha önce hiç görmediğim bir sürü insan vardı içeride. Ama iki tanıdık eksik değildi. Vaye ile Mireya, Sonia Ramirez. Onları görür görmez ilk düşündüğüm şu oldu. Bu ikisi durumumu daha da kötüleştirecek. Herhalde yalanlarımı yüzüme vurmak için buradalar. Ayrı sandalyelerde oturuyorlardı. Elleri kelepçeli, ayakları bağlıydı. Sandalyelerde oturan iki kişi daha vardı odada. Bir tanesi kendi yazı masasındaydı. Bu kişiler Üsteğmen Garay ile Üsteğmen Castillo idi. Garay Mireya'ya döndü. Tiburcia'yı selamlayacak mısın? Düşmanının mı yoksa o senin? Hadi bakalım selamlaşın, kucaklaşın en azından. Bütün bunları alaycı bir hava içinde söylemişti. Selam Mireya dedim oldukça ciddi bir şekilde. Sonia bana baktı. Selam. Peki Vaye'yi de selamlamayacak mısın diye sordu Garay. Ya sen Vaye, Josefina'ya merhaba demeyecek misin? Garay'ın bizimle daha fazla eğlenmemesi için önce davranarak selam dedim Vaye'ye. Selam Tiburcia, nasılsın diye karşılık verdi Vaye. Garay oturmamı işaret etti. Siyah bir sümenden birkaç kağıt ve fotokopi çıkarıp Mireya'ya uzattı ve sordu. Kim bunlar, tanıyor musun bunları? Coco bu diye yanıtladım Mireya. Gerçekten de Sebastian'a ait bir fotoğrafı gösteriyordu. Bu da Indalesia dedi sonra. Fotoğraflar daha sonra Vale'ye uzatıldı. Vale Mireya'yı doğrulayıp aynı adları yineledi. Sonra da ben aldım fotoğrafları. Ya sen tanıyor musun bunları? Hayır. Garay fotoğrafları elimden alıp Mireya ile Vale'ye sordu. Fotoğraftakilerin görünüşü bugün de aynı böyle mi yoksa değişmişler mi? Hayır dedim Mireya. Sadece burada gözlüksüz. Peki sen onları görsen ele verir miydin diye sordu Garay. Evet dedim Mireya. Ya sen Vaye, sen Coco'yu ele verir miydin? Evet diye yanıtladı Vaye. Bana döndü Garay. Sense onları tanımadığını söylüyorsun. Bu fotoğrafı özel olarak Toyota'nın kağıtlarından çıkardık. İki araç satın almıştınız. Size yaklaşık 25 bin kolona mal olan bir kamyonet ve bir de pikap. 25 bin kolon o zaman 1977 10 bin ABD doları yapıyordu. Adres olarak China Meca'da El Rosario diye bir plantasyonu göstermiştiniz. Peki ne biliyorsun sen bu konuda? San Miguel'deki alışveriş sırasında sen de oradaydın. Bak şuna. Böyle diyerek birkaç kağıt gösterdi. Toyota'nın satın alma belgeleriydi bunlar. Kim kullanıyor bu araçları? Birisi yeşil, ötekisi beyaz. Coco'nun ehliyeti var. İki araçtan birini mutlaka o kullanıyordu. Sonra ekledi. Coco bir burjuva. Almanya'da okudu. İyi yaşamasını sever. Öyle sıkıntıya gelecek tiplerden değil. Karısı Gertrudis de aynı şekilde iyi yaşamaya alışmıştır. Ailesi paralı, iyi okullarda öğrenim gördü. Araçları kullanan ve örgütün en iyi evlerinde oturan mutlaka onlardır. En iyi şekilde giyindiklerini de öğrendik. Peki onlar böyle iyi yaşasınlar diye kimlerin imanı gevriyor? Ha babam de babam Avrupa'ya gidip geliyor Coco. Onu iyi tanıyor musun? Evet diye yanıtladı Mireya. Ya sen Vale? Evet. Senin söylediğine göre en son yurt dışına çıktığında Don Chico de Solas'ın kaçırılmasından elde edilen paradan 1 milyon kolonu yanında götürmüş. Almanya'ya götürüp orada bir bankaya yatırmış. Aldığımız raporlara göre karısıyla birlikte indiği otelde her sabah odalarına kahvaltı getirmişler ve içi para dolu bir valizi bir an bile yanlarından ayırmamışlar. Birinci sınıf bir otel seçmişti Coco. Kendini ateşe atacak kadar aptal değil. Eylemlerinize akıl hocalığı yapıyor. Yılanı size tutturup gözüne o bakıyor. Bir şef o. Yapabileceği tek şey emretmektir. Konuyu değiştirdim. Peki şiddet kullanarak bir yere varabileceğinizi kim söyledi size? Mireya söze karışarak iktidara gelmenin ancak şiddet yoluyla mümkün olabileceğini belirtti. Peki insanların sizin asıl niyetinizi anladığını kim söyledi size? Bakalım o kadar tutuyorlar mı sizi? Değişimler için zamana ihtiyaç vardır. Birkaç kişi kurtulsun diye kalan herkesi mahvedemezsiniz. Başkanımız 1 Temmuz'da ısta yasasını çıkardı ve böylece halkın desteğini kazandı. Ista yasası sözde toprak reformu. Halkın desteğini kazanan en güçlüdür ve ancak halkın desteğiyle ciddi bir şekilde işe başlanabilir. Bakalım köylüler bundan sonra size kulak asacaklar mı? Hükümet asıl sorunu yani toprak meselesini halledecek çünkü. Ista yasasıyla olacak bu. Ne düşünüyorsun bu konuda? Hiçbir şey. Sadece askeri konuda bilgi sahibiyim diyemezsin herhalde, öyle değil mi? Karşılık vermedim. Bağımsızlık grubunun partiyi eleştirdiklerini bir belge yayınladıklarını anımsattı Garay. Sonra Mireya'ya dönerek yüksek sesle ve buyurgan bir şekilde konuşmaya başladı. Bu belgeyi sen yazdın değil mi? Siyah sümenden çıkardı sözünü ettiği belgeyi. Bunu kıvırabilecek yetenek sadece sende var. Üniversitede okumuştun. Nerede bastınız bunu? Teksir makinesini kim ödünç verdi size? Sizin yoktu çünkü. Bunu çoğaltmanıza kimin yardım ettiğini söyleyecek misin bana? Teorik konularda kendini dehşetli uzman sandığı için her türlü eleştiriye ve öz eleştiriye kapalı duran ve öteki yoldaşlara büyüklük taslayan, çalımından geçilmeyen Mireya, Garay'ın sorusunu hiç düşünmeksizin yanıtladı. Pekala, bir tanıdığım yardım etti bize, diyerek o kişinin adını da verdi. İşi nerede yaptıklarını da açıkladı. Arkadaşım teksir makinesini bana daha çok kişisel bir yardım olarak ödünç verdi. Yoksa bizimle ilgisi yok onun, hakkımda hiçbir şey bilmiyor. Peki teksir makinesini nasıl ödünç verebildi sana? Üniversitedeki bir çalışma için bana bir teksir makinesi gerektiğini söyledim ona. Mireya'yı yola getirmek hiç de öyle güç bir şey değil diye düşündüm. Şöyle bir höt demek dilinin çözülmesine yetmişti. Peki bildiriye yazdığın o herzeleri nereden buldun? Benim bildiğim akıllı birisin sen. Salak lafları nereden buluyorsunuz? Gerçekten anlamıyorum. Okulunuzu bitirmiş olsaydınız çok daha iyi kıvırabilirdiniz bu işleri. Tam o sırada çağırdılar Garay'ı. Ayağa kalkıp kağıtlarını düzeltti ve "Tamam çocuklar," dedi. "Şimdi bırakıyorum sizi. Bakalım bir daha ne zaman böyle bir araya gelip sohbet edebileceğiz." Cebinden iki banknot çıkararak "Kıza bir dondurma alın, valeye de sigara getirtin," dedi. Yeni bir sorgu taktiğiydi bu herhalde.